Merhaba, ben Zeren. İş Peşinde Podcast'inin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yangın esnasında kaybolan ve hala bulunamamış olan 5 çocuğun hikayesine kulak vereceğiz. Dilerseniz ilk önce olayın arka planına gidelim ve çocukların ailesini tanıyalım. George Sodor, Giorgia Sodo adıyla 1895'te Sardinya, İtalya'da doğdu. Kendisi ve erkek kardeşi 13 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Hayatının geri kalanında George, doğduğu ülkeyi neden terk ettiği hakkında fazla konuşmadı. George Sodor, göç ettikten sonra Pensilvanya'daki demir yollarında işçilere su ve diğer malzemeleri taşıyan bir iş buldu. Birkaç yıl sonra Batı Virginia'da şoför olarak daha kalıcı bir işe geçti. Daha sonraları kendi nakliye şirketini kurdu ve şantiyelere dolgu toprağı ve bölgedeki kömür madenlerini taşıdı. Smithers'ta bir dükkancının kızı olan ve çocukluğunda kendisi gibi İtalya'dan göç etmiş olan Jenny Sprani, George'un karısı oldu. Sodors'lar, büyük bir İtalyan göçmen nüfusuna sahip olan Fayetteville'ın yaklaşık 2 mil kuzeyinde olan iki katlı ahşap çerçeveli bir eve yerleşti. 1923'te 10 çocuklarından ilkin dünyaya getirdiler. George'un kurduğu iş başarılı oldu. Oradaki bir yerel yetkinin sözleriyle çevresindeki en saygın orta sınıf ailelerden biri oldular. Bununla birlikte George birçok konuda ateşli fikirlere sahipti ve bunları ifade etmekten çekinmiyordu. Bu durum insanların kendisinden uzaklaşmasına sebebiyet veriyordu. Özellikle İtalyan diktatör Benito Mussolini'ye karşı sert muhalefeti göçmen topluluğunun diğer üyeleriyle arasında tartışmalara yol açmıştı. Sodor çocuklarının sonuncusu olan Silvia 1943'te doğdu. O zamanlar ailenin en büyük oğlu olan Joe, İkinci Dünya Savaşı sırasında orada hizmet etmek için evden ayrılmıştı. 1945 yılında Mussolini tahttan indirildi ve idam edildi. Ancak George'un merhum diktatöre yönelik eleştirisi etrafta ona karşı kötü duygular bırakmıştı. Ekim 1945'te evlerine ziyarete gelen bir hayat sigortası satıcısı reddedildikten sonra George'u evlerinin Mussolini'ye karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle dumana boğulacağı konusunda uyardı. Daha sonra evlerini iş aramaya gelen başka bir ziyaretçi fırsat bulduğunda evin arka kısmına gitti ve George'a elektrik sigorta kutusunun tehlikeli olduğunu ve bir gün yangına sebep verebileceğini söyledi. George evlerine elektrikli soba kurulumunu yakın zamanda yapmıştı ve bu kurulumu yaparken evin kablolarını yenilemişti. Ayrıca bu yenileme sonrasında yerel elektrik şirketi evi kontrol ederek evin güvenli olduğunu söylemişti. O nedenle bu gözlem karşısında oldukça şaşırdı. Ayrıca o yıl Noel'den önceki haftalarda George'un büyük oğulları kasabanın içinden geçen otoyol boyunca park edilmiş garip bir araba fark etmişti. Arabanın içindekiler okuldan gelen küçük Sodor çocuklarını izliyorlardı. Sodor ailesi 1945 yılının Noel arifesini evlerinde kutladı. Ailenin en büyük kızı Marion, Fayetteville şehir merkezinde bulunan bir ucuzcu dükkanında çalışıyordu. O neler 3 küçük kız kardeşi Martha, Jenny ve Betty hediye olarak aldığı oyuncaklarla şaşırttı. Bu arada çocukların da yaşlarını da söyleyeyim. Martha 12, Jenny 8 ve Betty de 5 yaşında. Küçük çocuklar o kadar heyecanlıydılar ki annelerine normal yatma saatlerinden sonra da uyanıp kalıp kalamayacaklarını sordular. Akşam saat 10'da anneleri Jenny onlara 14 yaşındaki Morris ve 9 yaşındaki kardeşi Louis yatmadıkları sürece uyanık kalabileceklerini, yatmadan önce inekleri içeriye koymalarını ve tavukları beslemelerini söyledi. George ve günü babalarıyla birlikte çalışarak geçiren en büyük iki erkek çocuk John ve George Jr. çoktan uykuya dalmışlardı. Jenny uyanık kalan çocuklarına kalan işleri hatırlattıktan sonra Sylvia'yı yanına aldı ve birlikte yatmaya gittiler. O gece telefon 12.30'da çaldı. Jenny uyanarak cevaplamak için aşağı indi. Arayan sesini tanımadığı bir kadındı ve ona tanımadığı bir isim soruyordu. Arka planda kahkaha sesleri ve bardakların şıngırdaması vardı. Jenny arayan kişiye yanlış bir numaraya ulaştığını söyledi ve daha sonra kadının garip gülüşünü hatırladı. Telefonu kapattı. Bunu yaparken ışıkların hala açık olduğunu ve perdelerin çekilmediğini fark etti. Bu, çocukların normalde ebeveynlerinden daha geç yattıklarını yapmaları gereken iki şeydi. Marion oturma odasındaki kanepede uyuyakalmıştı ve bu yüzden Jane'in diğer çocukların tavan arasına geri gittiklerini, orada uyuduklarını varsaydı. Perdeleri kapattı, ışıkları söndürdü ve yatağına geri döndü. Gece saat 1'de Jenny, bir cismin evin çatısına çarpıp yuvarlanmasını çıkardı, yüksek sese tekrar uyandı. Çevreyi dinledi. Ancak başka bir şey duymadığı için uyudu. Yarım saat sonra tekrar duman kokusuyla uyandı. Ayağa kalktığında George'un ofis olarak kullandığı odanın telefon hattı ve sigorta kutusunun çevresinde yangın çıktığını gördü. Jenny hemen George'u uyandırdı ve o da büyük oğullarını kaldırdı. Her iki evi ben ve çocukları, Marion, Sylvia, John ve George Jr. evden kaçtı. Üst kattaki çocuklara çılgınca bağırdılar ama yanıt alamadılar. Merdivenin kendisi zaten alev aldığından yukarıda çıkamadılar. John, yangından sonraki ilk polis görüşmesinde orada uyuyan kardeşlerini uyarmak için çatı kasadan çıktığını söyledi. Ancak daha sonra hikayesini değiştirerek sadece orayı aradığını ve onları görmediğini söyledi. Yardım bulma ve çocukları kurtarma çabaları beklenmedik bir şekilde karmaşıktı. Evdeki telefonları çalışmadı. Bu yüzden Marion, Fayetteville itfaiyesini aramak için yakındaki komşunun evine koştu. Yoldan geçen bir sürücü de alevleri görmüş ve yakındaki bir meyhaneden telefonla itfaiye aramaya çalışmıştı. Ancak onlar operatöre ulaşamadıkları için başarısız oldular. Ya komşu ya da yoldan geçen sürücü, tam olarak kim olduğu bilinmiyor, şehir merkezindeki başka bir telefondan itfaiye ulaşmayı başardı. George, yalın ayak evin dış duvarına tırmandı ve tavan arasındaki bir pencereyi kırarak kolunu kesti. O ve oğulları diğer çocukları kurtarmak için tavan arasına bir merdiven dayamayı düşündüler. Ancak evin karşısında duran merdivenleri her zamanki yerinde değildi ve yakınlarda hiçbir yerde bulamadılar. Yangını söndürmek için kullanabilecekleri bir su fıçısı donmuştu. George, daha sonra işinde kullandığı her iki kamyonu da evin önüne çekip çatı penceresine tırmanmaya çalıştı. Ancak önceki gün kamyonları sorunsuz çalışmasına rağmen ikisi de çalışmadı. Hüsrana uğrayan ve kaçan Alta Soderson, sonraki 45 dakika içinde evin yanmasını, daha sonra da yıkılmasını izlemekten başka seçeneği yoktu. Diğer 5 çocuğun yangında öldüğünü varsaydılar. Savaş nedeniyle insan gücü az olan itfaiye o sabaha kadar yanıt vermedi. İtfaiye şefi FC Morris ertesi gün yangına müdahalenin itfaiye aracının sürememesi nedeniyle daha da zorlaştığını ve araba kullanabilecek biri gelene kadar beklemesini gerektirdiğini söyledi. İçlerinden biri de Jenny'nin kardeşi olan itfaiye ekibi Soderson'un bodrumunda kalan küllere bakmaktan başka bir şey yapamadılar. Sabah 10'da şef Morris Soderson'a evin içerisinde herhangi bir kemik kalıntısı bulamadıklarını söyledi. Başka bir rivayete göre birkaç kemik parçası ve iç organ bulmuşlar ama aileye söylememeyi tercih etmişlerdi. Ayrıca modern itfaiyeciler tarafından aramaların en iyi ihtimalle üstün körü olduğu da not edilmiştir. Yine de şef Morris 5 çocuğun yangında öldüklerine inanarak ateşin vücutlarını tamamen yıkacak kadar sıcak olduğunu öne sürdü. Şef Morris, itfaiye teşkilatının daha kapsamlı bir soruşturma yürütebilmesi için George'a bölgeyi terk etmesini söyledi. Bununla birlikte 4 gün sonra George ve karısı enkaz görüntüsüne daha fazla dayanamadılar. Bu yüzden kayıp çocuklar için bir anıt bahçesine dönüştürmek amacıyla alanın üzerine 1,5 metre toprak attırdılar. Yerel adli tabip ertesi gün soruşturma başlattı ve yangının hatalı kablolama nedeniyle meydana gelen bir kaza olduğuna karar verdi. 5 çocuk için 30 Aralık'ta ölüm belgeleri yayınlandı. Yerel gazete tüm cesetlerin bulunduğunu belirterek kendi kendisiyle çelişti. Ancak daha sonra aynı haberde bir cesetten sadece bir kısmının bulunduğunu bildirdi. George ve Jenny 2 Ocak 1946'daki cenazeye katılamayacak kadar kederliydi. Kısa bir süre sonra hayatlarını yeniden kurmaya başladıklarında Soder ailesi yangınla ilgili tüm resmi bulguları sorgulamaya başladı. Evdeki Noel ışıklarının neden yangının başlarını hala yandığını merak ettiler. Eğer sorun elektrik kablolarından kaynaklanıyorsa bu durumda evde elektriğin olmaması gerektiği sonucuna vardılar. Daha sonra yangın gecesi evin yan tarafından eksik olan merdiveni 23 metre uzaklıktaki bir setin dibinde buldular. Bir telefon tamircisi Soderson'lara evdeki telefon hattının düşündükleri gibi yanmadığını, kabloların yetenekli biri tarafından kesildiğini söyledi. Yangın sırasında komşularının mülkünde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir adam tutuklandı. Sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf etti. Elektrik hattı olduğunu düşünerek telefon hattını kesenin kendisi olduğunu söyledi. Ancak yangınla bir ilgisi olduğunu reddetti. Şüpheliyi yangınla suçlayacak bir kanıt mevcut değildi. Başka bir evde hırsızlık yaparken neden Sudur evindeki herhangi bir elektrik hattını kesmek istediği hiçbir zaman açıklanmadı. Jenny 1968'de hırsız eğer elektrik hattını kesmiş olsaydı kocası ve diğer 4 çocukla birlikte asla evden çıkamayacaklarını söyledi. Jenny ayrıca itfaiye şefi Morris'in çocukların cesetlerinin yangına tamamen yandığına dair inandığını kabul etmekte zorlanıyordu. Ev aletlerinin çoğu hala tanınabilir halde teneke çatanın parçalarıyla birlikte külün içinde bulunmuştu. Jenny kendi evlerine çıkan yangını yakın tarihlerde okuduğu bir gazete haberiyle karşılaştırdı. O yangında 7 kişilik bir aile ölmüştü ve haberin devamında olayda tüm kurbanların iskelet kalıntılarının bulunduğu bildirilmişti. Jenny tamamen yanıp yanmadıklarını görmek için küçük hayvan kemiklerini yaktı. Hiçbiri yok olmadı. Yerel bir krematoryum çalışanı ile temasa geçti. Bu kişi cesetler 1090 derecede 2 saat yakıldıktan sonra bile insan kemiklerinin kalıntısının kaldığını söyledi. Ki evde çıkan yangının süresi ve sıcaklığı bu durumun oldukça altındaydı. Ayrıca yangın gecesi Soderson kamyonların çalışmaması değerlendirildi. George belki de hırsızlık yapan ve telefon hattını kesen aynı adam tarafından bozulduklarına inanıyordu. Bazı kaynaklar Soder evine yapılan yanlış aramanın da bir şekilde yangınla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Ancak müfettişler daha sonra aramayı yapan kadının yerini tespit etti. Kadın yanlış bir numarayı aradığını onayladı. Bahar yaklaşırken Sodurslar söyledikleri gibi evin üzerine toprak dökerek üzerine çiçekler dikmişlerdi. Jenny hayatının geri kalanında bu çiçeklere dikkatlice baktı. Bununla birlikte 1946'nın başlarındaki gelişmeler ailenin yasını tuttukları çocuklarının aslında bir yerlerde yaşarı olabileceğine dair inancını güçlendirdi. Yangının elektrik arızasından başlamadığını, bunun yerine kasıtlı olarak çıkarıldığını gösteren kanıtlar kısa sürede ortaya çıktı. Noel Arifesi'nde Fayetteville'den geçen bir otobüsün şoförü bazı insanların eve ateş topları fırlattığını gördüğünü söyledi. Birkaç ay sonra karlar eridiğinde evin en küçük çocuğu Sylvia yakındaki çalılıkta küçük, sert, koyu yeşil, lastik top benzeri bir nesne buldu. George, eşinin yangından önce çatıda yüksek sesli bir çarpma sesini duyduğunu hatırlayarak bunun bir el bombası veya savaşta kullanılan başka bir yangın çıkarıcı cihaza benzediğini söyledi. Aile daha sonra itfaiye şefinin vardiya sonucunun aksine yangının çatıda başladığını ancak o zamana kadar bunu kanıtlamanın bir yolu olmadığını iddia etti. Birkaç tanık kayıpsızdır çocuklarının kendilerini gördüklerini iddia etti. Yangını yoldan izleyen bir kadın evin yandığı sırada birkaç kişinin yoldan geçen bir arabadan dışarı baktıklarını gördüğünü söyledi. Fayetteville ile Charleston arasındaki bir dinlenme tesisindeki başka bir kadın yangının ertesi sabah çocuklara kahvaltı servisi yaptığını ve tesisin park yerinde de Florida plakalı bir arabanın varlığını fark ettiğini söyledi. Soders davayı araştırmak için yakınlardaki bir kasabadan C.C. Tinsley adında özel bir dedektif tuttu. Tinsley aileye George'u yangından önce tehdit eden sigorta satıcısının yangını kaza olarak değerlendiren adli tabip jürisinde olduğunu bildirdi. Ayrıca Fayetteville çevresinde itfaiye şefi Morris'in küllerde hiçbir kanıtı bulunmadığına dair Soders'a verdiği rapora rağmen daha sonra metal bir kutuya koyup gizlice gömdüğü bir kalp bulduğuna dair söylentileri öğrendi. Görünüşe göre itfaiye şefi Morris bunu yerel bir bakana itiraf etmişti. O da bu durumu George'a doğruladı. George ve Tinsley şef Morris'e gittiler ve onu bu haberle karşı karşıya getirdiler. Morris ikisine de metal kutu nereye gömdüğünü göstermeyi kabul etti ve kutunun olduğu yeri kazdılar. Kutunun içinde bulduklarını yerel bir cenaze müdürüne götürdüler. İnceleme sonrasında cenaze müdürü kutunun içindekinin hiç ateşe maruz kalmamış taze sığır karaciğeri olduğunu söyledi. Bu olayın ardından Fayetteville çevresinde şöyle bir söylenti dolaşmaya başladı. Şef Morris'in sonrasında karaciğerli kutunun yangından gelmediğini kabul ettiği, Soderson'un onu bulacağı ve kayıp çocukların gerçekten de yangında öldüklerini ikna olacağı umuduyla onu oraya yerleştirdiği. George, çocukların görüldüğüne dair raporların gelmesini beklemiyordu. Bir keresinde George, bir dergide New York'ta içlerinden birine kayıp kızı Betty'ye benzettiği bir grup bale dansçısının fotoğrafını gördü. Kızın okuluna kadar gitti. Ancak kızı görmek için tekrarlanan talepleri reddedildi. George ayrıca çocukların kaybını soruşturması için Federal Soruşturma Bürosu'nun yani FBI'nin ilgisini çekmeye çalıştı. FBI direktörü Edgar Hoover, hizmet etmek istememe rağmen ilgili mesele yerel nitelikte görünüyor ve bu büronun soruşturma yetkisine girmiyor. Ancak yerel makamlar büronun yardımını isterse tabii ki yardımcılarını yardım etmeleri için yönlendireceğim diyerek George'un mektuplarını şahsen yazdı. Ancak Fayetteville polisi Whitfield'e bu yardım istemeyi reddetti. Ağustos 1949'da yani yangından 3 sene sonra George, Washington nesilli bir patolog olan Oscar Hunter'ı evin arazisinde yeni bir aramayı yönetlemesi için ikna edebildi. Çok kapsamlı bir aramın ardından çocuklara ait bir sözlüğün de aralarında bulunduğu eserler ve bazı madeni paralar bulundu. İnsan omurları olduğu belirlenen birkaç küçük kemik parçası da ortaya çıkarıldı. Kemik parçaları Smithsonian Enstitüsü'nde uzman olan Marshall T. Newman'a gönderildi. Bu kemiklerin hepsinin aynı kişiden gelen bel omurları oldukları doğrulandı. Newman'ın raporuna göre bu birinin ölüm yaşı 16 ve 22 aralığında olmalıydı. Dolayısıyla bu yaş aralığı göz önüne alındığında bu kemiklerin kayıp 5 çocuktan herhangi birine ait olması pek olası değildi. Çünkü çocukların en büyüğü Morris o sırada 14 yaşındaydı. Newman kemiğin alevi maruz kalma belirtisi göstermediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca bu kadar kısa süreli bir odun ateşinin tüm çocukların iskeletlerini geride bırakması gerekirken yalnızca bu kemiklerin bulunmasının çok garip olduğunu da belirtti. Rapor, omurların büyük olasılıkla George'un bölgeye dökmüş olduğu topraktan geldiği sonucuna vardı. Daha sonra Tinsley, sözde kemik parçalarının yakındaki Hope Dağı'ndaki bir mezarlıktan geldiğini doğruladı. Ancak toprağın neden oradan alındığını ve yangın yerine nasıl geldiklerini açıklayamadı. Smithsonian kliniklerine göre kemik parçalarını Eylül 1949'da George'a iade etti. Şu anki konumları bilinmiyor. Soruşturma ve bulguları ülkenin oldukça dikkatini çekti ve Batı Virginia'da ya da Sama Meclisi 1950'de davayla ilgili iki duruşma yaptı. Ancak daha sonra vali ve eyalet polisi şefi aileye davanın umutsuz olduğunu söyledi ve davaları kapattı. Soder ailesi davayı çözmek için resmi çabaların sona ermesiyle birlikte umudunu yitirmedi. Çocukların resimlerini içeren broşürler bastırdılar ve davayı çözecek bilgiler için $5,000'lık ödül teklif ettiler. 1952'de evin bulunduğu yere ve Enstead yakınlarındaki US Route 60 numaralı otoyol üzerine bir ilan panosu astılar. Zamanla bu tabela Fayetteville'den geçen trafik için bir dönüm noktası haline gelecekti. Ailenin çabaları sonucunda çocukların yangından sonra görüldüğü bildirildi. Charleston Oteli'ni işleten bir kadın olan Ida Crutchfield, çocukları kayıplarından yaklaşık bir hafta sonra gördüğünü iddia etti. Yaptığı açıklamada, "Tam tarihi hatırlamıyorum," dedi. Çocuklar gece yarısı civarında, hepsi ona İtalyan kökenli görünen iki erkek ve iki kadınla otele gelmişlerdi. Çocuklarla konuşmaya çalıştığında, adamlardan birinin kendisine düşmanca baktığını, arkasını dönüp hızla İtalyanca konuşmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine diğerleri onunla konuşmayı kesmişlerdi. Ertesi sabah erkenden otelden ayrıldıklarını hatırladı. Ancak bugün müfettişler çocukların fotoğraflarını ilk kez yangından 2 yıl sonra gördüğü için hikayesini inandırıcı bulmuyor. George ipuçlarının geldiği bölgede seyahat ederek bu ipuçlarını bizzat takip etti. Missouri'den bir kadın Martin'ın orada bir manastıra tutulduğunu iddia etti. Teksas'ta bir bar patronu birkaç yıl önce Batı Virginia'da Noel Efesi'nde çıkan bir yangınla ilgili konuşan iki kişiyi duyduğunu iddia etti. Bunların hiçbirinin altından bir sonuç çıkmadı. George daha sonra Florida'da Jenny'nin bir akrabasının kendisininkine benzeyen çocukları olduğunu duydu. George ancak akraba çocuklarının kendisinin olduğunu kanıtladığında onları rahat bıraktı. 1967'de yani yangından yaklaşık 11 sene sonra George başka bir ipucunu araştırmak için Houston bölgesine gitti. Oradaki bir kadın aileye mektup yazarak Louis'in bir gece çok fazla içtikten sonra gerçek kimliğini ona açıkladığını söyledi. Morris ile ikisinin Texas'ta bir yerlerde yaşadıklarına inanıyordu. Ancak George ve damadı Graver Paxton bu delikanlı ile konuşamadı. Bölgedeki polis gösterdiği iki adamı bulmalarına yardım edebildi. Ancak adamlar kayıp oğulları olduklarını reddettiler. Paxton yıllar sonra George'un hayatının geri kalanında bu şüphenin aklını kurcaladığını söyledi. O yıl aldıkları başka bir mektup, Soder ise en azından Louis'in hala hayatta olduğuna dair en güvenilir kanıt olduğuna inandıkları şeye getirdi. Bir gün Jenny postada kendisine gönderilmiş, Central City Kentucky'den postalanmış ve iade adresi olmayan bir mektup buldu. Mektubun içinde hala hayatta olsaydı 30'lu yaşlarında olacak olan Louis'inkine çok benzeyen genç bir adamın resmi vardı. Arkasında şunlar yazılıydı. Louis Soder, kardeş Frankie'yi seviyorum. Aile Central City'ye gitmesi ve mektubu incelemesi için başka bir özel dedektif tuttu. Ancak yeni dedektif yaptığı inceleme hakkında asla rapor vermedi ve daha sonra dedektifi bulamadılar. Kendilerine gelen resim aileye yine de umut verdi. Bu fotoğrafı da ilan panosuna eklediler. Ancak Louise'in zarar görmesinden korktukları için fotoğrafın Central City'den engellediğini ve fotoğrafın arkasındaki diğer bilgileri paylaşmadılar. George, Chelsea'nin gazete mailiyle bilgi eksikliğinin bir taş duvara çarpmak gibi olduğunu itiraf etti. Yine de devam etme sözü verdi. O sıralarda başka bir röportajda bizim için zaman duralıyor ama sadece bilmek istiyoruz. Yangında öldülerse de ikna olmak istiyoruz. Aksi takdirde onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz dedi. George Soder 1969'da öldü. Jenny ve hayatta kalan çocuklar kayıp çocukların akıbetiyle ilgili soruların cevap aramaya devam ettiler. George'un ölümünden sonra Jenny aile evini ekodolar ekleterek orada kaldı. Hayatının geri kalanında yas tutarak siyah giyinine ve eski evinin bulunduğu bahçeye baktı. 1989'daki ölümünden sonra ailenin geri kalan fertleri yıpranmış ve solmuş reklam panosunu indirdi. Hayatta kalan Soder çocukları davayı duyurmaya ve ipuçlarını araştırmaya devam etti. Çocuklar yaşlı Fayetteville sakinleriyle birlikte bir teori geliştirdiler. Buna göre Sicilya mafyası George'dan zorla parayı almaya çalışmıştı. Çocuklar ise planlanan konaklamayı bilen ve evi terk ederlerse güvende olacaklarını söyleyen biri tarafından alınmış götürülmüşlerdi. Muhtemelen İtalya'ya geri götürülmüş olabilirlerdi. Aile eğer çocuklar bunca yıl hayatta kalsaydı ve ebeveynlerinin, kardeşlerinin de hayatta kaldıklarının farkında olsaydı da onlara zarar vermemek için temastan kaçınılmış olabileceklerine inanıyor. Hayatta kalan Soder kardeşlerin en küçüğü olan Sylvia Soder Paxton 2021'de öldü. En eski anısı olduğunu söylediği yangın gecesi 2 yaşındaydı. 2013'te gazete mail'e verdiği röportajda çocuklardan en son evden ayrılan bendim. Onların acısını uzun süre yaşadım diyecekti. O ve babası sık sık geç saatlere kadar oturup neler olabileceği hakkında konuşuyorlardı. O gece kardeşlerin hayatta olduğuna inanıyordu ve onları bulma ve davayı durma çabalarına ölümüne kadar devam etti. Böylece hikayemizin sonuna gelmiş olduk. Açıkçası okuduğumda ve duyduğumda beni şaşırtan bir hikaye. Ben çocukların yangın sırasında öldüklerine inanmayan taraftanım açıkçası. Ben de büyük bir kesim gibi kaçırıldıklarını düşünüyorum. Ama tabii çocukların yangında öldüklerini düşünen bir kesim de var doğal olarak. Çünkü o dönemki itfaiyenin çok fazla olay yerini incelemediği, aslında kemiklerin orada olduğu ama bunun farkına varamadıklarıyla alakalı tabii ki de söylentiler de var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Davayla alakalı, konuyla alakalı görselleri de, fotoğrafları da Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Beni İspeşine Podcast Instagram hesabından takip edebilir, bölümlerimi Spotify ve YouTube hesaplarımda bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.